Ayrım 20.
Bizler de biraz kendimize çek düzen verme bahanesiyle bir parça duracağız. Hem de zaten gümrükte eşyalarımızı arayacaklar. Siz beni dinlerseniz ağır adımlarla Casal Maggiore'ye geçin. Hatta bir kahveye girip bir kadeh içki için. Köyden çıkar çıkmaz çabucak sıvışın. Avusturya'da polis şeytan gibi uyanıktır. Çok kısa bir zamanda birisinin öldürüldüğünü öğrenir. Siz size ait olmayan bir pasaportla yolculuk ediyorsunuz. Cezaevinde 2 yıl geçirmek için bu kadarı yeterlidir. Kentten çıkınca sağ koldan Po'ya ulaşın. Bir sandal kiralayın ve Ravenna'ya ya da Ferrara'ya sığının. Ne yapın yapın en kısa zamanda da Avusturya topraklarından çıkın. 2 lüya altınla herhangi bir gümrükçüden başka bir pasaport satın alabilirsiniz. Bu elinizdekinin size zararı dokunur. Unutmayın ki siz bir adam öldürdünüz. Fabris yürüyerek Casal Maggiore vapur iskelesine yaklaşırken büyük bir dikkatle Giletti'nin pasaportunu okuyordu. Kahramanımızın korkudan ödü patlıyordu. Avusturya topraklarına girmekte kendisi için ne gibi tehlikeler bulunduğu konusunda Moskva kontunun bütün söylediklerini bir bir anımsıyordu. Oysa 200 adım ötesinde kendisini bu ülkeye geçirecek olan o korkunç köprüyü görüyordu. Fabris'in gözünde bu ülkenin başkenti Spielberg'ti. Ama başka ne yapılabilirdi ki? Parma devletinin güney sınırını oluşturan Modena dükalığı kesin bir anlaşma uyarınca kaçakları geri veriyordu. Cenova dolaylarında dağlara yayılan devletin sınırı çok uzaktı. Fabris o dağlara ulaşamadan çok önce kötü serüveni çoktan Parma'da işitilmiş olurdu. Demek ki sadece Avusturya'nın Po Nehri sol kıyısındaki devletleri kalıyordu. Fabris'i yakalamaları için Avusturyalı yetkililere yazmayı vakit buluncaya kadar aradan belki de 36 saat ya da 2 gün geçer. Fabris iyice düşünüp taşındıktan sonra Prus'un ateşiyle pasaportunu yaktı. Avusturya topraklarında Fabris del Dongo olmaktansa başıboş bir berberi olmak onun için daha iyiydi. Üstünü başına aramaları olasılığı çok kuvvetliydi. Yaşamını da bahtsız Giletti'nin pasaportunu emanet etmenin o pek doğal isteksizliğinden başka bu belge özdeksel zorluklar da gösteriyordu. Fabris'in boyu pasaportta yazılı olduğu gibi 5 ayak 10 parmak değil, olsun olsun da 5 ayak 5 parmaktı. Taş çatlasa daha fazla değildi. Kendisi 24 yaşındaydı, daha da genç görünüyordu. Oysa Giletti 39 yaşındaydı. İtiraf edelim ki kahramanımız aşağı inmeye karar vermeden önce Po Irmağı'nın sandal iskelesinin yakındaki bir dalga kıranın üzerinde koskoca bir yarım saat gezinip durdu. En sonunda kendi kendine, benim yerimde bulunacak başka birine ne öğüt verirdim acaba diye düşündü. Elbette ki geçmeyi. Parma devletinde kalmakta tehlike var. Kendini savunurken bile olsa bir başkasını öldüren adamın peşine bir jandarma göndermiş olabilirler. Fabris hemen ceplerini alt üst etti, bütün kağıtlarını yırttı. Sadece mendilini ve pro kutusunu alıkoydu. Karşılaşacağı gümrük muayenesini kısa kesmek gerekiyordu. Kendisine yapılacak korkunç bir itirazı düşündü. Buna hiç de uygun yanıtlar bulamadı. Adının Giletti olduğunu söyleyecekti. Oysa bütün çamaşırlarına FD markaları işlenmişti. Görüldüğü gibi Fabris koruntuların üzüntüden kıvrandırdığı, içini kemirdiği o zavallılardan biriydi. İtalya'da aydın kişilerin oldukça yaygın bir kusurudur bu. Fabris'inkine eşit ya da daha az cesaretteki bir Fransız askeri hemen köprüden geçmeye davranırdı. Hem de önceden hiçbir zorluğu aklına getirmeden. Ama oraya aynı zamanda bütün soğukkanlılığını da götürürdü. Oysa köprünün ucundan kurşuniler giymiş kısa boylu bir adam kendisine pasaportunuz için polis bürosuna girin dediği zaman Fabris soğukkanlı olmaktan çok uzaktı. Bu büronun pislik içindeki duvarları çivilerle kaplıydı. Bunlara görevlilerin pipoları, kirli şapkaları asılmıştı. Bu görevlilerin ardına siperlendikleri çam tahtasına büyük masa mürekkep ve şarap lekeleriyle kaplıydı. Yeşil meşin ciltli kocaman 2-3 defterde her renkten leke vardı. Sayfalarının yan kenarı ellemekten kapkara olmuştu. Birbir üzerine yerleştirilen kocaman defterlerin üstünde önceki gün imparatorun şenliklerinden birinde kullanılan defne dalından 3 tane şahane çelenk vardı. Fabris bütün bu ayrıntılara şaşırıp kaldı. Böylece San Severino sarayındaki güzel dairesinde parlayan görkemli ve gençlik dolu lüksün cezasını çekti. Bu pis büroya girmek ve bir as gibi görünmek zorundaydı. Onu sorguya çekeceklerdi. Pasaportunu almak için sarı bir el uzatan görevli ufak tefek, kara kuru bir yaratıktı ve kravatına bakırdan bir süs iğnesi takmıştı. Fabris içinden bu asık suratlı, öfkeli bir kent soylu diye geçirdi. Adam pasaportu okuyunca son derece şaşırmış göründü. Bu okuma da bir 5 dakika kadar sürdü. Görevli bakışıyla yanağını işaret ederek yabancıya, bir kaza geçirmişsiniz dedi. Vetturino bizi Po Irmağı'nın bendinden aşağı yuvarladı. Sonra yeniden sessizlik çöktü. Görevli yolcuya korkunç bakışlar fırlatıyordu. Fabris içinden şimdi hapı yuttum işte diye geçirdi. Bana kötü bir haber vereceğini, üzüldüğünü ve tutuklandığımı söyleyecek. O sıralarda hiç de mantıklı düşünemeyen kahramanımızın kafasına her türlü çılgınca fikirler doluştu. Söz gelimi büronun açık kalan kapısından kaçmayı düşündü. Giysilerimi çıkarıp kendimi Po'ya atarım. Hiç kuşkusuz ırmağa yüzerek geçebilirim. Her şey Spielberg'den 1000 kat daha iyidir. Fabris bu serüvenin başarı olanaklarını hesapladığı sırada polis memuru gözünü kırpmadan ona bakıyordu. Böylece ortaya iki fizyonomi çıkıyordu. Tehlikenin varlığı akıllı insana deha verir. Onu denebilir ki kendi kendinden üstün bir yere yerleştirir. Tehlike imgeleme yetisi olan adama ise doğrusu gözü pek ama çoğu zaman saçma sapan ipe sapa gelmez şeyler esinlendirir. Bakırdan kravat iğnesiyle süslenmiş o polis memurunun inceleyip sık dokuyan araştırıcı bakışın altındaki kahramanımızın öfkeli bakışı görülmeye değerdi. Fabris içinden şunu öldürsem diye geçiriyordu. Adam öldürmekten 20 yıl küreye ya da ölüme mahkum olurum. Bu gene de her ayağında 120 librelik bir zincirle, bütün besin olarak da 8 dirhemlik ekmekle Spielberg kadar korkunç değildir. Üstelik de bu tam 20 yıl sürer. Demek ki oradan ancak 44 yaşımda çıkabileceğim. Fabris'in mantığı bir şeyi unutuyordu. Pasaportunu yaktığına göre onun asi Fabris Del Dongo olduğunu görevliye bildirecek hiçbir şey yoktu ki. Görüldüğü gibi kahramanımız yeteri kadar korkmuştu. Eğer polis memurunun kafasını kurcalayan düşünceleri bilse daha da fazla korkardı. Bu adam Cilettin'in arkadaşıydı. Onun pasaportunu bir başkasının ellerinde görünce ne kadar şaşırdığını tahmin edebilirsiniz. İlk aklına gelen bu başka adamı tutuklamak oldu. Sonra da Cilettin'in pasaportunu bu yakışıklı delikanlıya satmış olabileceğini düşündü. Genç adamın Parma'da kötü bir iş yapmış gibi bir hali vardı. Polis görevlisi şöyle düşünüyordu. Şimdi bunu tutuklarsam Cilettin'in başı derde girebilir. Pasaportunu sattığını kolayca ortaya çıkarabilirler. Bir yandan da Cilettin'in arkadaşı olan benim, onu bir başkasının elinde bulunan pasaportunu imzaladığım kanıtlanırsa şeflerim ne der? Görevli esneyerek yerinden kalkıp Fabris'e, biraz bekleyin beyim dedi. Sonra da bir polis alışkanlığıyla bir zorluk belirdi de diye ekledi. Fabris içinden, şimdi benim kaçışım belirecek diye geçirdi. Gerçekten de görevli bürodan çıkıp kapıyı açık bırakmıştı. Pasaport da çam tahtasına masanın üzerinde kalmıştı. Fabris tehlike apaçık ortada diye düşündü. Pasaportumu alıp ağır adımlarla köprüden geri dönerim. Eğer bir şey sorarsa jandarmaya, Parma Devleti'nin son köyündeki polis komiserine pasaportumu vize ettirmeyi unuttuğumu söylerim. Fabris pasaportunu eline almıştı ki anlatılmaz bir şaşkınlıkla bakır iğneli görevlinin şu sözlerini işitti. Aman canım artık dayanamayacağım. Sıcaktan boğuluyorum. Ben kahveye gidip bir şeyler içeceğim. Piponuzu bitirince büroya girersiniz. Bize bekleyen bir pasaport var. Yabancı adam da orada. Sessiz adımlarla çıkan Fabris yakışıklı bir genç adamla burun buruna geldi. Genç adam kendi kendine şarkı söyler gibi pekala öyle olsun diyordu. Şu pasaportu vizeleyelim bakalım. Onlara parafımı göstereyim. Beyefendi nereye gitmek istiyorlar? Mantova, Venedik ve Ferrara'ya. Görevli ıslık çalarak Ferrara kabul diye yanıt verdi. Bir imza attı, mavi mürekkepli mührü bastı, arada kalan boşluğa çabucak şu sözcükleri yazdı. Mantova, Venedik ve Ferrara. Sonra eliyle havada birkaç tur yaptı, parafı için kalemini yeniden mürekkebe batırdı, ağır ağır sonsuz bir özen göstererek parafını attı. Fabris kalemin bütün devinimlerini izliyordu. Görevli parafına pek beğenerek baktı. 5-6 tane nokta ekledi. En sonunda da iyi yolculuklar beyefendi diyerek pasaportu Fabris'e geri verdi. Fabris hızını gizlemeye çalıştığı bir yürüyüşle uzaklaşırken sol kolundan tutulup durdurulduğunu hissetti. İçgüdüsel bir devinimle hemen elini hançerinin kabzasına götürdü ve eğer çevresinin evlerle kuşatıldığını görmeseydi belki de bir düşüncesizlik yapardı. Sol kolunu tutan adam onun pek ürkmüş halini görünce adeta özür dilercesine ''Size tam 3 kez seslendim. Hiç karşılık vermediniz de gümrüğe bildirecek bir şeyiniz var mı?'' ''Üzerimde sadece bir mendil var. Hemen pek yakınlardaki bir akrabama avlamaya gidiyordum da.'' Hani birinin aklına gelip de o akrabanın adını sorsaydı, Fabris bunu söylemekte güçlük çekerdi. Havanın aşırı derecede sıcak olmasından, üstelik de karşılaştığı heyecanlardan Fabris adeta Po ırmağına düşmüşçesine sırsıklam kesilmişti. Güldürü oyuncuları arasında yüreklilikten yoksun değilim ama bakır kravat iğneli görevliler beni çileden çıkarıyor. Bu düşünceyle düşes için gülünç bir sone yazacağım. Fabris Kazalmaggiore'ye girer girmez sağ kolda Po ırmağına doğru inen kötü bir sokağa saptı. Bacchus'la Ceres'in yardımlarını pek gereksinim duyuyorum diye söylenerek bir dükkandan içeri daldı. Dükkanın dışında bir sopaya bağlanmış kurşunlu bir paçavra sallanıyordu. Paçavranın üzerinde Trattoria sözcüğü yazılıydı. İncecik tahtadan iki kemere tutturulmuş ve yerden üç ayak yüksekliğe kadar inen kötü bir yatak çarşafı Trattoria'nın kapısını güneşin dimdik ışıklarından koruyordu. Orada yarı çıplak, son derece güzel bir kadın kahramanımızı derin bir saygıyla karşıladı. Bu da onun pek hoşuna gitti. Fabris hiç vakit yitirmeden açlıktan öldüğünü söyledi. Kadın yemeği hazırlarken içeri 30 yaşlarına kadar bir erkek girdi. Adam içeri girerken kimseye selam vermemişti. Sonra da teklifsiz bir tavırla çöktüğü sıranın üzerinden kalkıp Fabris'e ''Excellence la riverisco, excellence'larına selamlarım'' dedi. Fabris o sırada pek neşeliydi. Uğursuz karamsar tasarılar oluşturacak yerde gülerek yanıt verdi. ''Sen benim ekselansımı hangi cehennemin dibinden tanıyorsun bakayım?'' ''Ne demek efendim? Ekselansları Ludovic'i, San Severino Düşesi'nin arabacılarından biri olan Ludovic'i tanımadılar mı? Her yıl gittiğimiz Sakka'da, hani şu yazlık evde ben hep ateşlenirdim. Hanımefendiden ödenek isteyip emekli oldum. İşte şimdi artık varlıklıyım. En fazla hak edebileceğim yılda 12 ekülük bir maaş yerine hanımefendi bana soneler, çünkü ben halk edebiyat ozanıyım, yapabilme olanaklarını sağlamak amacıyla 24 ekü vereceğini söyledi. Kont Hazretleri de eğer başım sıkışırsa gelip kendisini görmemi tembih etti bana. Dine bütün bir Hristiyan olarak Veleja Manastırı'nda inzivaya gittiklerinde bir menzilde Monsignore'yi götürme onurunu elde etmiştim. Fabris adamın yüzüne baktı, onu biraz tanır gibi oldu. San Severino Sarayı'nın en şık arabacılarından biriydi. Şimdi de dediğine bakılırsa, varlıklı olduğuna göre giysi olarak sırtında kaba kumaştan yırtık bir gömlek, rengi eskiden siyah olan ve ancak dizlerine kadar gelen pamukludan bir külot vardı. Bir çift ayakkabıyla kötü bir şapka kılığını tamamlıyordu. Üstelik de 15 günden beri tıraş olmamıştı. Fabris omletini yerken adam da eşit düzeydeymişçesine konuştu. Ludovic'in hancı kadının aşığı olduğunu sanıyordu. Genç adam aceleyle yemeğini bitirdi. Sonra da alçak sesle Ludovic'e ''Size bir çift sözüm var.'' dedi. Ludovic sevecen bir halle ''Ekselansları onun önünde hiç çekinmeden serbestçe konuşabilirler. Çok iyi bir kadındır gerçekten de.'' dedi. Fabris duraksamadan ''Pekala öyleyse dostlarım.'' diye sürdürdü. ''Sıkıntıdayım ve sizin yardımınıza gereksinim duyuyorum. Önce şunu söyleyeyim, benim işimde siyasal hiçbir şey yok. Ben sadece sevgilisiyle konuştuğum için beni öldürmek isteyen bir adamı öldürdüm.'' Hancı kadın ''Zavallı delikanlı.'' dedi. Gözleri en derin özveri ateşiyle parlayan arabacı ''Ekselansları bana kesinlikle güvenebilirler.'' diye haykırdı. ''Ekselansları nereye gitmek istiyorlar?'' Ferrara'ya. Bir pasaportum var ama jandarmalarla konuşmamayı yeğlerdim. Çünkü belki de olayı öğrenmişlerdir bile. Belki'ni ne zaman öbür dünyaya gönderdiniz? Bu sabah saat 6'da. Hancı kadın, ekselanslarının giysilerinde kan bulaşığı falan olmasın dedi. Arabacı da ben de bunu söyleyecektim diye sürdürdü. Hem zaten bu giysilerin çuhası çok yüksek nitelikli. Bizim bu kırsal yörelerde bunun benzerleri öyle pek sık görülmez. Bu da dikkatleri üzerine çekebilir. Ben gidip Yahudi'den uygun giysiler satın alırım. Ekselansları aşağı yukarı benim boyumdalar ama biraz daha ince. Çok rica ederim artık bana ekselans demeyin. Dikkati çekebilir bu. Arabacı dükkandan çıkarken peki ekselans diye yanıt verdi. Fabris, hey, hey diye bağırdı. Ya para, buraya gelin. Hancı kadın, ne parasından söz ediyorsunuz siz dedi. Tamamıyla emrinizde olan tam 67 eküsü var. Sonra da sesini alçaltarak, benim bile 40 kadar eküm var diye ekledi. Bunları canı gönülden size sunuyorum. Bu tür kazalar oluştuğunda insanın üzerinde her zaman para bulunmayabilir. Hava çok sıcak olduğundan Trattoria'ya girince Fabris ceketini çıkarmıştı. Eğer içeri birisi girecek olsa başımıza dert açabilecek bir yeleğiniz var. Bu güzelim İngiliz keteni dikkati çekerdi. Hancı kadın bizim kaçağa kocasına ait siyah pamukludan bir yelek verdi. Bir iç kapıdan dükkana uzun boylu bir genç adam girdi. Belirli bir zarafette giyinmişti. Hancı kadın kocam dedi. Kocasına da Pierre Antoni dedi. Beyefendi Ludovic'in bir arkadaşı. Bu sabah ırmağın öbür yakasında başına bir kaza gelmiş, Ferrara'ya kaçmak istiyor. Kocası son derece terbiyeli bir tavırla. Eh pekala dedi. Bey'i geçiririz. Şarjozef'in sandalı var elimizde. Köprün ucundaki polis bürosundaki korkusunu anlattığımız gibi doğal olarak itiraf edeceğimiz başka bir zaafı yüzünden kahramanımızın gözleri yaşarmıştı. Bu köylülerde karşılaştığı kusursuz özveri onu son derece duygulandırmıştı. Bir yandan halasının göze çarpan iyiliğini de düşünüyordu. Farbis bu adamları servete boğmak istiyordu. Ludovic koltuğunun altında bir paketle döndü. Hancı kadının kocası candan bir arkadaşlık havasıyla ona ''Hoşça kal ahbap'' dedi. Ludovic pek telaşlı bir halle ''Söz konusu olan bu değil'' diye sürdürdü. ''Sizden söz etmeye başlıyorlar. Gizlenmek isteyen birisi gibi ana caddeden ayrılıp bizim Vicolia'ya girerken duraksadığınız gözlerine çarpmış.'' Kadının kocası ''Çabuk yatak odasına çıkın'' dedi. Bu oda çok büyük ve çok güzeldi. İki pencerede de cam yerine kurşuni dokuma vardı. Her biri 6 ayak genişliğinde, 5 ayak yüksekliğinde 4 karyola görülüyordu. Ludovic ''Çabuk olun, hem de çok çabuk'' dedi. Aşağıdaki güzel kadına kur yapmak isteyen buraya yeni gelmiş bir jandarma sersemi var. Ben de ona nöbeti devralmak üzere ana yola çıktığında bir kurşunla karşılaşabileceği kehanetinde bulunmuştum. Eğer bu köpek ekselanslarından söz edildiğini işitirse bize kötü bir oyun oynamaya kalkar. Theodor Linde'nin Trattoria'sına kötü sicil verdirmek amacıyla sizi burada tutuklatmaya çalışır. Ludovic, Fabrice'in kan lekeleri içindeki gömleğini, mendiller bastırılmış yaralarını görünce bu da nesi böyle diye sürdürdü. Demek ki Porco, domuz, kendini savunmuş. İşte sizi 100 kez tutuklatmaya yetecek bir şey. Ben de gömlek falan satın almamıştım oysa. Ludovic teklifsizce kadının kocasının dolabını açtı. Onun gömleklerinden birini Fabrice'e verdi. O da hemen varsız bir kırsal yöre kent soylusu gibi giyindi. Ludovic duvarda asılı duran bir ağı çıkardı. Fabrice'in giysilerini de balıkları koydukları sepetin içine yerleştirip koşarak aşağı indi. Sonra da hızla arka kapıdan çıktı. Fabrice de onun peşinden gidiyordu. Ludovic dükkanın yanından geçerken Theodolinde diye bağırdı. Yukarıdakileri gizli. Biz söğütlerin arasında bekleyeceğiz. Sen de Pierre Antoni bize en kısa zamanda bir sandal gönder. İyi para verilecek. Ludovic Fabrice 20'den fazla hendek atlattı. Bu hendeklerin en genişlerinin üzerinde çok uzun ve çok esnek kalaslar vardı. Geçtikten sonra Ludovic kalasları çekiyordu. Son kanala geldiklerinde Ludovic kalası telaşla çekti. Şimdi biraz soluk alalım dedi. O jandarma köpeği ekselanslarına ulaşmak için 2 fersahtan çok yol tepmek zorundadır. Sonra da Fabrice'in yüzüne bakarak sapsarı olmuşsunuz dedi. Bereket versin ki küçük içki şişesini unutmadım. Ama bu kimya gibi tam zamanında yetişti. Kalçamdaki yara sızlamaya başlıyor. Zaten köprünün ucundaki polis bürosunda pek korkmuştum. Ludovic de inanırım doğrudur dedi. Sizinki gibi kana bulanmış bir gömlekle öyle bir yere girmeye nasıl cesaret edebildiniz bilmem, hiç aklım almıyor. Yaralara gelince ben bu işlerden iyi anlarım. Şimdi sizi serin bir yere yerleştiririm. Orada 1 saat kadar uyuyabilirsiniz. Sandal gelip bizi buradan alacak. Elbette ki bir sandal elde etme olanağı bulunabilirse. Yoksa siz bir parça dinlendikten sonra gene şöyle 1-2 fersahçık yol teperiz. Sizi bir değirmene götürürüm. Oradan kendi sandalımı alırım. Ekselansları benden daha iyi bilirler ya, kazayı öğrenince hanımefendi çok üzülecektir. Hatta sizin ölesiye yaralandığınızı, belki de ötekini kahveci öldürdüğünüzü bile söyleyeceklerdir ona. Reversi Markizi hanımefendiyi üzebilecek kötü söylentileri yaymaktan geri kalmayacaktır. Ekselansları bir pusula yazabilirlerdi. İyi de mektubu yerine nasıl ulaştırırdık? Gideceğimiz değirmendeki çocuklar günde 12 metelik kazanıyorlar. 1,5 günde Parma'da olurlar. Demek ki yolculuk için 4 frank, pavuçların aşılması için de 2 frank. Eğer yolculuk benim gibi zavallı bir adam uğruna yapılsaydı 6 frank ederdi. Ne var ki bu bir soylu kişiye hizmet olduğu için ben 12 frank vereceğim. Çok sık ve çok serin bir söğüt ormanındaki dinlenme yerine ulaşınca Ludovic mürekkep ve kağıt getirmek amacıyla oradan 1 saatten fazla çeken bir yere gitti. Fabrice aman tanrım burada ne kadar rahatım diye haykırdı. Talih, elveda, hiçbir zaman başpiskopos olamayacağım artık. Döndüğünde Ludovic onu derin bir uykuda buldu ve uyandırmaya kıyamadı. Sandal ancak gün batımına doğru gelebildi. Ludovic onun geldiğini uzaktan görür görmez Fabrice seslendi, o da iki mektup yazdı. Ludovic üzgün bir tavırla, ''Ekselansları benden daha iyi bilirler elbette'' dedi. ''Bir şey daha eklersem, ne derlerse desinler, gönlünün ta derinlerine bana güceneceklerinden de korkuyorum.'' Fabrice de, ''Ben sizin düşündüğünüz kadar ahmak değilim.'' diye yanıt verdi. ''Söyleyeceğiniz her ne olursa olsun, siz benim gözümde her zaman halamın sadık bir hizmetkarı ve beni pek kötü bir durumdan kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapan bir insan olacaksınız.'' Ludovic'i konuşmaya razı edebilmek için daha birçok dil dökmek zorunda kaldı. En sonunda buna karar verdiği zaman da tam 5 dakika süren bir girişle söze başladı. Fabrice'in sabrı tükendi. Sonra da kendi kendine ''Kabahat kimde?'' diye düşündü. Bulunduğu yerin ta tepesinden şu adamı çok iyi gördüğü bizim boş gururumuzda, kendimizi beğenmişliğimizde. Ludovic'in bağlılığı onu en sonunda açıkça konuşmanın tehlikesine katlanmaya itti. Şu iki mektubu ele geçirmek için Raversi Markizi sizin Parma'ya göndereceğiniz adama neler vermezdi ki? Bunlar sizin el yazınızla yazıldı. Böylece de size karşı adli birer kanıt oluşturuyorlar. Ekselansları beni saygısız bir meraklı sanacaklar. İkincisi de kim bilir belki de ekselansları Sayın Düşes'in gözlerinin önüne benim kargacık burgacık zavallı arabacı yazımı koymaktan utanıyorlardır. Ama en sonunda siz beni bir haddini bilmez küstah sansanız da sizin güveniniz benim dilimi çözüyor. Ekselansları o iki mektubu bana yazdıramazlar mı? Böylece yalnız ben tehlikeye girmiş olurum. Yine de pek az bir tehlike. Gerekirse sizin bir elinizde divit, yazı takımı, bir elinizde tabancayla bir tarlanın ortasında bana göründüğünüzü ve yazımın buyurduğunuzu söylerim. Fabrice bu sözler üzerine, sevgili Ludovic diye haykırdı, elinizi verin bana. Sizin gibi bir dosttan hiçbir gizlim saklım olmasını istemediğimi kanıtlamak için de şu iki mektubu da oldukları gibi yazın. Ludovic bu güven işaretinin bütün enginliğini anladı ve bundan son derece duygulandı. Ne var ki bir iki satır yazdıktan sonra sandalın ırmağın üzerinde hızla ilerlediğini görünce Fabrice, ''Eğer ekselansları bunları okuyarak bana yazdırma zahmetine katlanırlarsa mektuplar daha çabuk biter.'' dedi. Mektupların yazılması bitince Fabrice son satıra bir A ile bir B yazdı. Sonra da buruşturduğu küçük bir kağıt kırpıntısının üzerine de Fransızca A ile B'ye inanın diye yazdı. Ulak bu buruşuk kağıdı giysilerin içine gizleyecekti. Sandal sesin işitilebileceği bir mesafeye gelince Ludovic sandalcıları kendilerinin olmayan adlarla seslendi. Adamlar hiç yanıt vermediler ve herhangi bir gümrükçüye görünüp görünmediklerini anlamak amacıyla dört bir yana bakarak 500 arşın kadar daha aşağıya yanaştılar. Ludovic Fabrice emrinizdeyim dedi. ''Mektupları bizzat benim Parma'ya götürmemi ister misiniz? Sizinle birlikte Ferrari'ye gelmemi ister misiniz?'' ''Benimle birlikte Ferrari'ye gelmeniz hemen hemen sizden istemeye cesaret edemediğim bir hizmettir. Karaya çıkınca pasaport göstermeden kente girmeye çalışmam gerekecek. Size şunu söyleyeyim ki, Cilette adı altında yolculuk etmekten hiç hoşlanmıyorum. Bana başka bir pasaport sağlayabilecek sizden başkasını da göremiyorum.'' ''Neden kazanma Jory'de bundan söz etmediniz?'' ''Bana kusursuz bir pasaport satacak bir casus tanıyorum. Hem de ucuz tarafından 40-50 franga kadar.'' Sandalcılardan biri Po Irmağı'nın sağ yakasında dünyaya gelmişti. Dolayısıyla da Parma'ya gitmek için pasaport kullanmak zorunda değildi. Mektupları götürmeyi o üzerine aldı. Kürekleri kullanmasını bilen Ludovic, sandalı öbür kayıkçıyla birlikte yönetebileceğini ileri sürdü. ''Aşağı Po'da polise ait silahlı birçok sandal bulacağız.'' dedi. ''Onlardan kaçınmasını iyi bilirim ben.''